Ayrım 6.
Anamın evde olmadığı bir gündü. Çakır gözlü büyük ablam gelişiyor, genç kızlığa adım atıyordu o sıralarda. Günden güne güzelleşen ablam bir dediğimi iki etmezdi. Yanına gittim ve sırnaşık bir sesle "Canım ablam, ne olur dişimi çek de" diye yalvardım. İrkildi. Çakır gözleri yürek kadar oldu. Yüzüme korkuyla baktı ve "Yo, anam kızar. Git Arzu ablana söyle. O çeksin dişini" diye azarlayıp beni başından savdı. Sırnaştım, gitmedim. Yalvardım. Daha fazla dayanamamış olmalıydı ki sağlam bir ipi dişime takıp sarsmaya başladı. Onu yerinden oynatmak ne mümkün. Çenem acıyor, canım çok yanıyordu. Değil mi ki ben okullu olacaktım. Varsın acısındı. Bunca acıya karşın gıkım çıkmıyor, uf bile demiyordum. Baktı ki bu iple olacak iş değil. Babamın küçük kerpetenini alıp geldi. Dişime bir asıldı. Ah, ciğerim sökülüyor sandım az kalsın. Abla bırak, çok acıttın diye bağıracaktım ama dişimi sıkıyordum. Acıdan gözlerimden yaş geliyordu. Ancak ağzımdan tek sözcük çıkmıyordu. Dişle girdiği amansız mücadeleyi sonunda ablam kazandı. Gözümün önü karardı, dizlerim bükülüverdi. Kalbim yerinden fırlayacakmış gibi çarpıyordu ki hayal meyal gördüm elindeki kanlı dişi. Ağzımın içi sıcacık tuzlu bir sıvıyla dolmuştu. Çenem benim değildi sanki. İçime keskin bir acı bıçak gibi saplanan. Aldırmadım. O halimi gören küçük ablam işaret parmağını bana uzatıp "Anne, vampire bakın" diye çığlığı bastı. Başka zaman olsaydı... Takatım kesilmişti. Ona kızamadım bile. Kanlı dudaklarımda zoraki bir gülümseme. İri gözlerimde çığlık çığlığa bir acı. Korkulu gözleri gözlerimin içindeydi. Minik bedenimde dayanılmaz zehir gibi bir acı. Yine de uyuşmayan onca acıya karşın dört yanımda dört gül açılmıştı. Kan durmak bilmiyordu. Aklı başından gitti ablamın. Beti benzi kül gibiydi. Şaşkındı. Eli ayağı birbirine dolaşmıştı. Titreyen elleri titrerken diş oyuğuna bir parça pamuk bastırıp beni hemen yatırdı. Kendimden mi geçtim, uyudum mu bilmem. Gözlerimi açtığımda anamı gördüm. Demek ki gelmişti. Yorgunluktan bitmişti anam. Karşısına geçip beni okula yazdır diye sızlandım. O sakin anam fitili ateşlenmiş bomba gibi patladı. Ne laf anlamaz çocuksun sen. Kaç kez götürdüm, almıyorlar işte. Sabret bre deli çocuk. Dişin çıkınca alacaklar. Bas bas bağırıyordu. Onun sözü üzerine elimi ağzımdan çektim ve bak dedim dişim çıktı bile deyip ağzımı açıp gösterdim. Taze çekilmiş dişin kanlı oyuğunu gören anam bir celallendi ki eyvah bu da mı geldi başıma, söyleyin hanginiz yaptı bunu, nasıl yaptınız? Ter ter tepiniyor, tiz çığlıkları kocaman avlunun dört bir yanında çın çın ötüyordu. Bu bağrışmanın üzerine yorgunluktan canı çıkmış halde babam kapıda görünmez mi? Hepimiz taş kesildik, bir kenara büzüldük, kurbanlık koyunlar gibi bekleşiyorduk. Anam olanları anlatınca nasıl olsa birazdan kızılca kıyamet kopacaktı. Korkuyla birbirimize bakışıyorduk. Yüreklerimizin gümbürtüsünden başka kimsede çıt yoktu, tedirgindik. Sessiz bir tedirginlikle çepeçevre kuşatılmıştık. Bekliyorduk başımıza gelecekleri. Hayret, babam suskundu, tepkisizdi. Yalnızca gözlerinin akını devire devire hepimize uzun uzun baktı. O davudi sesi doldurdu kulaklarımızı. "Olan olmuş bir kere," dedi. "Subayıma git, selamımı söyle, gerekeni yapsın." Rahatladık, korktuğumuza uğramamıştık. Öfke şimşekleri çakmamıştı bereket. Ufkumuzda gürüldeyen, içimizi karartan fırtına kopmamış, yok olmuş, çekip gitmişti sessiz sedasız. Aferin sağanağında yıkanmamıştık bugün. Ne güzel, gerisi artık düğün bayramdı bizim için. Bakışlarımız kör düğüm olmuş, çakırın içinde ela, elanın içine kahverengi, kahverenginin içine giren siyah, sarmaş dolaştı gözlerimizde. Ürkek bir gülücük dudaklarımızda gezintiye çıkmıştı. Sabahı zor ettim o gece. Ertesi sabah anam elimden tutup yine okula götürdü beni. Öğretmenler bizi görür görmez aralarında fısıldaşıp gülüştüler. Anam olanları anlatınca küçük dillerini yuta yazdılar. Fincan gibi açılan gözler üzerime çevrilmişti. İçim kıpır kıpırdı. Güzcülüğümün bile o mercimek gibi küçük gözleri fal taşı gibi açılmış, tapit yüzü gevşemiş, belli belirsiz gülüyordu. Nedense kahkahalarla gülemiyor, kendilerini tutuyorlardı tüm odadakiler. O öğretmenlere dönüp, "Arkadaşlar, çok hevesli bu çocuk. Bir şeyler sorun. Yapabilecek gibi ise hevesini kırmayalım." Bunun üzerine Sevim öğretmen beni yanına çağırdı. Bana anamın babamın adını, evimizin nerede olduğunu, hangi öğretmende okumak istediğimi sordu. Peltek peltek, bıcır bıcır sorduklarını bir solukta anlatıyordum. Ben konuşurken kimse sözümü kesmiyor ama içten içe güldüklerini hissediyordum. Sonunda işaret parmağımla Fuat öğretmeni gösterip onda dedim. Sözüm biter bitmez odadakiler kendilerini daha fazla tutamayıp makaraları koyverdiler. Niye o kadar çok güldüklerini anlamadığımdan alıklaşmıştım birden. Dilim çıkan dişlerin arasında girmiş, gülenlere dil çıkarıyordu sanki. Yüzcülüğü bile bıyık altından değil, ağız dolusu gülüyordu. Sonunda beni okuluna yazdı. Sonra da seni Fuat Bey'in sınıfına verdim, dedi. Çok çalış, beni utandırma, emi. İlk kez yüzüne korkmadan dikkatle baktım. İçim ılıdı. Meğer ne de sevinliymiş küçük esmer adam. Onun ne güzel gözleri varmış küçücük, kara kara. Herkese ayrı ayrı baktım ve içten gülümsedim. Gedik geme ağzımı görünce yine güldüler gevrek gevrek. Odanın kapısından çıkarken yaşasın, yaşasın bağırarak dışarı koşarken ardımdan yetişen kahkahaları doluyordu kulaklarıma. Nefes nefese eve geldim. Küçük tayımız minik ayaklarıyla çifte atıyor. Küçük sıpamız anırıyor. Dut ağacına çıkan horozumuz vakitsiz uzun uzun ötüyordu. Anama dönüp, ana onlar da okullu oldum diye seviniyorlar değil mi? Sorma, anam başını iki yana sallayıp tövbe tövbe deyip gülümsedi. Bir türlü kabıma sığamıyordum. Hem okullu olmuştum hem de onun öğrencisi. O sırada ağzıma sıcacık bir şey doldu. Tükürdüm, dişim sızlıyordu fakat aldırmadım. Çünkü büyümüştüm artık, okulluydum. Bugün ne zaman anaların elinden tutup okula yazılmaya giden minikleri görsem istemeden elim dişlerime gider. İnce bir sızı yüreğime dilini dokundurur. Anıların keskin kokusu burnuma gelir ve gülümserim. Ekim 1999. Kenegiller. Ankara'yı tepeden seyrederim ben. Her şey gibi zamanın döngüsüne kapılıp nasıl da değiştim bir bilseniz. Bugüne değin neler gördüm, neler yaşadım, neler duydum. Bana dokunanlardan hep bir iz kalmıştır toplumumda. Bunları anlatmaya kalksam kitaplar almaz. Siz de inanmazsınız zaten. Ben de anlatamam ki. Bugün beni suskunluğumu bozmaya zorlayan da o ikisi oldu işte. Bu güz arifesinde kapı yoldaşım Durmuş'un "Amanın bu ne hal, ne olacak şincik" sözleri uykumun içine paldır küldür dalmasıyla gecenin durağanlığından sıyrılıp kendime geldim. Uyku sersemliğimi yılan derisi gibi üzerinden sıyırıp Kenegiller Holding'in girişine bıraktım. Yıllardır tanıdığım Aladağ'dan Serin Durmuş'u bugüne kadar böylesine şaşkın, böylesine uçmuş hiç görmemiştim. Onun ivecenliği karşısında soğukkanlılığı elden bırakmadan etrafa şöyle bir göz attım. Sıra dışı hiçbir şey yoktu ortalıkta. Varoşlarda yeni güne uyananlara ve Durmuş'un telaşına inat, tüm Çankaya mışıl mışıl uyuyordu hala. İlk güz vurgunuyla daha bir güzelleşen park bile. Şimdi önümdeki bulvardan geçen bir iki takside olmasa, kenti ölüm uykusuna yatmış sanırdı insan. Öyleyse sabah sabah Durmuş'un bu telaşta neyin nesiydi? O habire bu ne hal, ne olacak şincik diyerek elindeki paspasla o yana bu yana seyirtiyor, anlamlandıramadığım telaşının burgacında dönüp duruyordu önüm sıra. Allah Allah, buna ne olmuş böyle dedim. Kötü bir düş görmüş olmalı. Sözümü bitirmeye kalmadı, girişteki büyük saatin gongu 6:30 vurdu. Bu arada uzak fırtınaların habercisi ilk serpintiler gibi devlet Kenebank'a el koydu diyen spikerin sesi çalındı kulağıma. Bay Kenegil gibi ben de duyduklarıma dudak büküp aldırmadım. Zira bugüne dek Kenegillerle ilgili buna benzer neler duymamıştım ki. Bu bir sağanaktı. Boşanıp geçip gidecekti her zamanki gibi. İçimden Durmuş'un deminden beri büyelek tutmuş dana gibi dolaşıp durması demek bundanmış diye geçirirken o sandalyeye yıllarcasına oturmuş, arpacı kumrusu gibi düşünüyordu. Oturuşunda biraz önceki taşkınlığından eser yoktu. Onu Karadeniz'de gemileri batmış görünce bıyık altından güldüm haline. İlahi Durmuş dedim. Düşünmek değiştirir mi hayatı? Düşün düşün. Ona bakarken farkına varmadan üstüne yığılan şeyler, tıkacına atan bir çeşme berraklığı ile spikerin Kenebank'ın yönetim kurulu başkanı Bay Aker Kenegil tutuklandığı sözleri bizimkinin ne olacak şinciklerine karışıyor, akıp gidiyordu gözlerimin önünden. Olayın vahimliğinden ziyade onun halini garipsiyordum. Sakin ol kapı yoldaşım dedim, telaşlanma. Maaşın içinse üzülmeye değmez. Bilmez misin, kenegelin tuzu kuru, sırtı kalın, arkası kuvvetlidir. Bizimkine yasalar vız gelir, tırıs gider. Bir zaman hesap sormaya kalktılar da ne oldu? Hiç. Bu sırada yoldan geçmekte olan iki kişi önümde durdu. Hallerinden, konuşmalarından, kılıklarından buralara yabancı oldukları belliydi. Ürkektiler. Besbelli birini arıyorlardı. Kirli kasketli ve yaşlı olanı benden yana kör kör baktı. Duyulmasından korkar gibi yanındaki gence eğilip usulcacık "Durmuş emmini bulaydık bir," dedi. "Seneler önce geldiydim bir yol. Aha, şu gördüğün parkın anlacında bir yerdeydi. Eski büyük bir tahta kapıdan girdiydim içeri derken aval aval bana bakıp "Şimdi burası, bu kapı yok. Etrafta soracak bir Allah'ın kulu da yok ki," diye sızlanıyor. Belleğinin bulanıklığına mı, kentteki büyük değişime mi bilinmez, pek bir hayıflanıyordu kendi kendine. Adamcağızın sözleri, belleğimin derinliklerinde tortusu kalmış kaz dağlarında yankılanan balta sesleri gibi içimi bir hoş etti. Doğup büyüdüğüm memleketim, ulu orman, masmavi gök, engin deniz, benden çok ama çok uzaklarda, kar altında kalmış boylu boyunca yatıyordu sisli anılarımda. Zamanla zamanın döngüsüne karışıp her şey gibi ben de değiştim elbet. Duru sular gibi saf ve temiz bir sen kaldın değişmeyen acancağızım. Durmuş bunları görse çok sevinirdi garibim. Ama onun bugün kimseyi görecek hali yok. Batan kendi bankası sanki mübareğin. Akıl almaz bir yasa bürünü verdi nedense. Kenegil'in başına gelen Durmuş'un başına gelseydi, Bay Kenegil de onun için bu denli üzülür müydü? Bilmem. Vah vah der, ilgilenir ama bunu onun gibi kendine dert etmezdi sanırım. Peki Durmuş'a ne oluyor böyleyse? Bir ona bir dışarıdakilere bakıyordum ki karşıdan bizim beyefendinin geldiğini gördüm. Sabahın köründe kalkıp geldiğine bakılırsa bu seferki ciddi olmalıydı. Değilse yine o kokusundan tiksindiğim kalın prosu ağzında, yine iki dirhem bir çekirdek giyinmiş, yine kocaman göbeğini zor taşıyan kısa bacaklarıyla yuvarlanırcasına yürüyordu bana doğru. Yine arkasında da şoför Abtuş elinde kocaman bir çantayla ardı sıra geliyordu. Beyefendi bu sabah beni hışımla ittirmesin mi? Canım nasıl dayandı? Bir kızdım ki sormayın. Sonradan görme ne olacak dedim. Erzurum'un köyünde döner kapı mı vardı sanki? Diye sokurdandım arkasından. Onu görür görmez oturduğu yerden zorlukla ayağa kalkan Durmuş'u haşladı bankaya el koyan oymuşçasına. Çok da sinirli. Arkasına bakmadan Abduş'a çabuk ol diye bağırdı asansöre girerken. Bu sabah sol yanından kalkmış besbelli. Böyle şeyleri umursamazdı oysa. Kaçın kurasıdır o. Ancak bu sefer papuç pahalı demek ki. Onun sinirlenmesi küçük kıymetli bizler için. Daha öncekiler gibi Mudiler sökün edince asıl büyük kıyamet o zaman kopacaktı. Beyefendinin hali Durmuş'u büsbütün endişelendirmiş olmalı ki ne olacak şincikleri hepten azdı. Kendini tutmasa zırıl zırıl ağlayacak ya, erkekliğe süremediğinden ağlayamıyordu. Senelerdir onu hiç böyle görmediğinden tutumunu garipsedim doğrusu. Ona bakıp "Borç beyefendinin, tasası senin mi bre Durmuş? Bey işini bilir," dediysem de dinletemiyordum. Bu kadar üzüldüğüne göre işin içinde başka bir iş olmalıydı. Ama ne? Durmuş içeride dolanıp duruyordu. Hemşerileri ise dışarıda. Suluk giysili kasketli olanı beyefendi geçerken alıcı gözüyle baktı. "Bunu gözüm bir yerden ısırıyor emme çıkaramıyorum," diye fısıldadı yanındaki ırık gence. O da bilmem ki dercesine bön bön baktı babasına. Vaktinden önce kocamış bu adamcağıza dönüp "Beyefendi Durmuş'la hemşehri değil mi? Yamalı pantolon, yırtık gömlek, yalın ayak sığır güttüğün arkadaşın Hüsam çok mu değişmiş ha? Acın yatıp gücün kalkılan o günler, eriyerek kirlenen palandökenin karlarından sızan sular gibi akıp gitmiş değil mi? Yoksulluk ve zaman senin belini bükerken Tanrı ona yürü ya kulum demiş besbelli. Tanrı mı dedi, başkası mı dedi yürü ya Hüsam bilmem. Ama bildiğim tek şey onun durmadan yürüdüğü. Baktırdıkça da büyüdüğüydü. Durmuş ne olacakların sarmalında medcezir gibiydi. Gelgitlerin buğultusunda çalkalanırken büyük saatin gongu 7.30 durduğunda böğrümdeki Kenebank'ın önü ana baba gününe döndü. Kimler yoktu ki Moody'ler, Kene Televizyon'un kameramanı ve diğerleri, Kene Haber'den gazeteciler ve diğerleri ve de meraklılar. Bir gürültü patırtı ki sormayın. Bu kaosun tam göbeğine düşüp bir anda neye uğradığını bilemeyen Durmuş'un hısımları. Bu kargaşayı gören de Bay Kenegil, Çingene düğünü kurmuş sanırdı. Her kafadan bir ses çıkıyor, şelale uğultusunda kulaklarıma dökülüyordu. Paramızı isteriz diye bağırıyordu biri. Kendini paralama, paraların bir yere gittiği yok. Nasıl olsa devlet güvencesindeler. Devlet nerede diyordu bir diğeri. Ona da aç gözlük ederken devlet aklıma gelmiyordu da. Ucu dokununca mı arıyorsun onu? Aradığın sensin, devlet hepinizsiniz bire salak. Hani yasaların güvencesindeydi bankalar diye yırtınan bir ses kanatlarımı çarpıp tuz buz oldu. Birden öyle bir sarsıldım ki bu ekonomik sistemin bu kadar bankayı kaldırmayacağını düşünen herkes bilir. Daha önce aklın neredeydi? Bir başkası önüme gelip kızgın boğa gibi ayağını yere vurup tepiniyor, köpürerek yumruğunu bana doğru sallayınca vuracak sandım ilkin. Çok korktum. Öfkesi önüme pat diye düştü. Bay Kenegil ortaya çık korkak. Paraları alırken saklanmıyordun. Ne olacağız söyle. Bağırışmaları sinirime dokundu. Ortaya çıkmayışı korkaklığından değil, bu sıkıntıyı nasıl bertaraf edeceğinin hesabı ile meşgul oluşundadır. Şimdi yukarıdakilerle pazarlığa oturmuş, akıl daneleriyle görüşüyordur. Bekle biraz, patlamadın ya. Hırsız, hırsızlar. Aa, şunu bileydin. Adama bankayı tek başına boşaltırırlar mı hiç? Bunun eli kolu nerelere kadar uzanır bilir misin sen acahil? Bu işte bizimki sadece paravan canım. Durmuş'un hısımı yaşlı adama yaklaşan Kene Televizyon'un acar muhabiri başkalarına sorduğu gibi ona da sordu. Ne diyorsunuz bu olanlara? Adamcağız gemi azıya almış, öfkeli kalabalığa ürkmüş gözlerle bakıp oğul dedi, benim aklım pek ermez emme. Eskiden hırsız hırsızdı, zavalların çoğu yokluktan çalardı. Şimdikiler kravatlı takımı çocuğum. Boşuna dememişler. Çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz deyi. Adamcağızın içtenlikle söylediğine kendi hakkını bile savunmaktan acizi muhabir yüzünü buruşturup burun kıvırdı. Bu sevimsiz ukalaya ne zamandan beri canım sıkılıyordu zaten. Aferin adama dedim. Çıktığı yumurtanın kabuğunu beğenmeyen, sınıf atlamaya çalışan, bu çekirgeye ne güzel etti ama, oh olsun. Çünkü o efendisinin çıkarlarına hizmet ettiği oranda kezesinin dolacağının bilincindeydi. Gerisine aldırmıyordu bile. Dışarıda burnundan soluyan kalabalık usuldan usuldan homurtularla üzerime yürüyordu. İçeride ise üzüntüden kahrolan Durmuş'u anlayamıyordum ya, neyse. Öfkesiyle içinde çalkalananlar hınçlarını benden mi alacaklardı yoksa? Olabilir. Olursa bu taşkının önünde duramazdım. Ezip geçerlerdi beni. Onlara ürkek ürkek bakarken içim titriyordu. O sırada bir siren sesi taşkın homurtuyu bastırdı. Kene Hospital'ın can kurtaranı kalabalığın öfkesini yarıp önüme dayandı bereket de onların gazabından kurtuldum. Çığırından çıkmış öfke merakla geriledi onun gelişiyle. Hastanenin başhekimi ve yönetim kurulu başkanı Profesör Doktor Saim Uyaroğlu can kurtarandan telaşla indi. Arkasından da doktor ve hemşireler. Kalabalığı aldırmadan koşarak bana doğru yöneldiler. Kibar biri olmasına karşın yine de ondan haz etmiyordum nedense. Ağır canlı, sakin tabiatlı bu adamda bu ne telaş ya Rabbi dedim. Sonra da içime bir kurt düştü. Yoksa beyefendi, yo Tanrı esirgesin, şomağızlı o nasıl söz öyle diye kendime çok kızdım. Doktor beyi gören Durmuş'un eli ayağı hepten birbirine dolaştı. Büsbütün keyfi kaçtı. Bir kasvet çökmüş olmalı ki içine, Fadime Ana'ya nedirim şimcik diye dövünmeye başladı bu kez de. Yüzü alı al murumur oluyor, gittikçe kızarıyordu. Bu sefer de onun için endişelenmeye başladım. Doktorun sayesinde son durağa kadar açılmış kanatlarımla kapı yoldaşıma baka kaldım. İyice saçmalıyorsun Durmuş. Karınla bunun ne ilgisi var dedim demesine ya, Durmuş'tan da işkillenmeye başladım büsbütün. Sabahtan beri abuk subuk konuşuyor, gülse gülemiyor, ağlasa ağlayamıyor, gelişi güzel davranıyor, ne yaptığını bilmiyordu. Tuhaflaşmıştı Durmuş. Olaydan bu denli etkilenmesi, bu denli kaygılanması beyefendiyi sevdiğinden mi? Hayır. Acıdığından mı? Değil. Bu kadar tasalanması hayra alamet değildi. İşin içinde bir bit yeniği vardı kesinlikle. Sakın altından kalkamayacağı bir işe girmiş olmasındı bu. Böyle işleri beceremezdi. onu bu derece ürküten neydi? Bu sırada dışarıda gürültü patırtı biraz kesilir gibi olmuştu. Bir anlık yabanıl sessizliği içlerinden tok bir ses bozdu. Öldü mü acaba? Bu fısıltı insanlar arasında dolaşıp sessizliğin yüzünü yırttı birden. Durağanlaşan kalabalık durgun suya taş atılmışçasına hareketlenip kımıldandılar. İçlerinden biri etme bulma dünyası dedi hınçla. Tanrı'nın parmağı mı var ki gözüne sokup çıkarsın dedi kışkırtıcı bir tonla bir başkası. Beter olsun. Nelikle biriktirmiştim 3-5 kuruşu dedi ağlamaklıydı ileneni. Dua edin bir şey olmasın dedi bir diğeri. Değilse paraların üstüne bir bardak soğuk su içersiniz sonra. Bu sözler onu da ateşlemiş olmalı ki içeriden durmuşun amin diyen sesi çalınınca kulağıma nankör, eline fırsat geçse ekmeğini yediğin adamın canına Yasin okuyacaksın demek diye ona söyleniyordum. Fitili almış kalabalık ikinci siren sesiyle dalgalandı. Bütün başlar emir almışçasına sesten yana döndü. Gelen polislerdi. Onların gelmesiyle şimdiye dek söylenenler bala konmuş sinek gibi camlarına yapışıp kaldı bir süre. Sonra da uçup gitti. Güvenlik güçlerinin gelmesiyle öfkeli soluklar tutuldu. Soğuk bir hava esti ortalıkta. Canı burnunda topluluğun öfkesini hepten biledi onların gelişi. Polisler ellerine geçirseler Bay Kenegil'i çiğ çiğ yiyecek olan bu gerilmiş topluluğa baktılar öncelikle. Buraya sık sık gelen bıçkın polis şefinin gözleri burnundan soluyanların üzerinde gezindi bir bir. Sesinin en ılık tonu buldu ve gizli tehdit içeren sözlerle dağılmaları için onları uyardı. Canı yanan eşeğin atı geçtiği gibi can cana baş başa bu insanlar onu tınmadığı bile. Öğütlerine kulakların tıkandığını görmek şefi fena sinirlendirdi. Telsizden cızırtılı sesler yükselirken coplar da çoktan ele alınmıştı. Püskürtme başlamak üzereyken bizim hanımefendiyi gördüm yanına 40 bismillahla varılamayacak kalabalığı yarıp bana doğru yürürken. Oldum olası sevemedim bu kadıncağızı. Anası Türk babası sağlam olan Halime Hanım durmuşu bile tanımazlıktan gelir onu aşağılardı. Dayanılır gibi değildi bu. Elif'i görse Mertek sanan, sosyetik adıyla Haloş'un sınırsız ukalalığı her zaman çileden çıkartmıştır beli. Hele o yapmacık konuşması, her konuşmadaki ahkam kesişi, ellere şenlikli doğrusu. Takıp takıştırır, sürüp sürüştürür öyle gelirdi buralara. Kısır beğenisini yansıtırdı abartılı giyimi. Ufacık tefecik dağları ben yarattım derecesine yürürdü. Mobilya cilası gibi bir damlacık suyla bozulan nezaketi öldürüyordu beni. Tencere yuvarlanıp kapağını bulurdu sonunda. Yine de beyefendiye şaşardım bunca yıl onu nasıl dayandı diye. Bay Kenegil'den çok nedense o dokunuyordu kanıma. Ama bugün ona kızamıyordum hiç. Beyefendinin marifetlerini bilmesine karşın sineye çekmesi saygı uyandırıyordu bende. Aklı başında kişilikli bir kadın olsaydı çoktan Bay Kenegil'i Haloş onu sevdiğinden mi yoksa ona sağladıklarını mı tepemiyordu bilmem. Bugün onu o halde görünce içim burkuldu aniden.